Ayrım 63.
Sayfa 1142. Bu şaşkınlıkta saldırgan bir hal yoktu. Hiç de iki kumruyu seyreden baykuşun o rezalet karşısında utanmış gibi görünen kıskanç bakışı değildi bu. 57 yaşındaki zavallı bir masumun aptal bakışıydı. Başarısızlığa uğramış bir hayatın aşka, şu zafere bakışıydı. Babası ona "Matmazel Ginorman" diyordu. "Bir gün başına böyle bir şeyin geleceğini ben sana söylemiştim." Bir süre sustu, sonra ekledi. "Başkalarının mutluluğunu seyret." Sonra Cosette'e doğru döndü. "Aman ne güzel kız, aman ne güzel. Groez'ün bir tablosu. Çapkın, demek bunu sen yalnız kendin için alacaksın ha? Ah seni yaramaz seni. Elimden iyi kurtuldun doğrusu, talihlisin. 15 yaş daha genç olsam kılıçla dövüşürdük onu elde etmek için. İşte bakın, size aşığım küçük hanım. Bu kadarı da olağandır, sizin hakkınızdır bu. Ah ne güzel, ne hoş, ne tatlı küçük bir düğün olacak. Bağlı olduğumuz kilise Saint-Denis de Saint-Sacrement'dir. Ama papadan özel müsaade alırım, Saint-Paul Kilisesi'nde evlenirsiniz. O kilise daha iyidir. Onu cizvitler yaptırdı. Çok daha zariftir. Tam bir ak kardinalinin karşısında. Cizvit mimarisinin şaheseri Namur'dedir. Adı da Saint-Loup'dur. Evlenince oraya gitmelisiniz, yolculuğa değer. Küçük hanım, ben tamamıyla sizden yanayım. Kızların evlenmesini isterim. Onlar bunun için yaratılmışlardır. Ermiş Catherine diye biri var. Ben ona hep başı açık görmek isterim. Dipnot, 25 yaşına gelip de evlenemeyen kızlar bu ermişe taç giydirirler. Bakire kalmak güzeldir ama soğuktur. İncil der ki çoğalınız. Milleti kurtarmak için Jeanne d'Arc ister. Ama milleti yaratmak için Sigon ana şarttır. Onun için evlenin güzeller. Bakire kalmanın neye yaradığını hiç anlayamıyorum doğrusu. Kilisede ayrı bir ayin yerleri olduğunu, Meryem Birliği'ne dahil olduklarını biliyorum. İyi ama hay Allah, güzel bir koca, namuslu, iyi bir insan. Bir yıl sonra da sarışın koskocaman bir bebek, kuvvetle meme emen, bacakları katmer katmer, şafak mutluluğu içinde gülerek pembe küçük pençeleriyle göğsünüzü mıncıklayan bir yavru. Akşam dualarında mum tutarak Turtis Eburnea ilahisini söylemekten daha iyidir bu. Dipnot, Latince fil dişi kule. Büyük baba 90'lık topuklarının üzerinde bir fırıldak gibi döndü, boşanan bir yay gibi konuşmaya başladı. Böylece hülyalarına son veriyorsun demek. Alsip, sen de yakında evleniyorsun. Sahi aklıma geldi. Nedir babacığım? Samimi bir dostun yok muydu senin? Evet, Courfeyrac. Nerelerde o? Öldü. Bu iyi. Onların yanına oturdu, Cosette'i de oturttu. Onların dört elini yaşlı buruşuk ellerinin arasına aldı. Bu küçük pek zarif, sevimli bir şey. Bu Cosette bir şaheser. Hem mini mini bir hanım kız hem de asil bir hanım. Asalet derecesi düşecek, ancak bir barones olacak. Oysa markiz olarak doğmuş. Şu kirpiklere bakın. Evlatlarım, şunu iyice aklınıza yerleştirin ki, gerçeğin ta içindesiniz. Birbirinizi sevin. Aşktan aptala dönün. Aşk insanların aptallığı, Tanrı'nın özüdür. Birbirinize tapının. Yalnız, birdenbire üzgün bir halde ekledi. Ne felaket. İşte şimdi düşünüyorum da, varlığımın yarısından çoğu ancak ben ölünceye kadar benim, ben sağ kaldıkça bu böylece devam eder ama aşağı yukarı 20 yıl sonra ben ölünce, ah zavallı yavrularım, bir meteliğiniz kalmayacak. O güzel beyaz elleriniz, barones hazretleri, meteliğe kurşun atacak. Burada ciddi, sakin bir ses duyuldu. Bayan Öfrazi Foşlova'nın 600 bin frangı var. Jean Valjean'ın sesiydi bu. O şimdiye kadar bir tek kelime söylememişti. Onun orada bulunduğunun kimse farkında değildi. Bütün bu mutlu insanların arkasında ayakta kıpırdamadan duruyordu. Büyük baba telaşlanarak, "Kimmiş o söz konusu olan Bayan Öfrezi?" diye sordu. Cosette, "Ben" diye söze katıldı. Bay Ginorman, 600 bin frank diyordu. Jean Valjean, "Belki de 14-15 bin frank eksiktir" dedi. Bay Ginorman teyzenin kitap sandığı paketi masanın üzerine koydu, kendisi açtı. Bir deste banknottu bu. Karıştırdılar, saydılar. 500 tane 1000 frankla 168 tane 500 frank vardı. Hepsi birden 584 bin frank ediyordu. Bay Ginorman, işte güzel bir kitap doğrusu dedi. Teyze de 584 bin frank diye mırıldandı. Dede, bu pek çok şeyi halleder değil mi Matmazel Ginorman diye yeniden söze başladı. Şu yaramaz Marius hayaller ağacından bir milyoner bulup çıkarmış. Hadi şimdi gelin de delikanlıların sevgisine güvenin bakalım. Okullu delikanlılar milyoner okullu kızlar buluveriyorlar. Toy delikanlı Rothschild'den daha iyi iş görüyor. Ginorman teyze alçak sesle 584 bin frank deyip duruyordu. 584 mü? 600 bin demek daha yerinde olur değil mi ya? Marius'la Cosette gelince o sırada hep birbirlerine bakıyorlardı. Bu ufak tefek şeylere pek dikkat etmediler bile. 5. Paranızı falanca notere yatırmaktansa filanca ormana yatırın. Uzun uzun açıklamalara lüzum kalmadan hiç şüphesiz anlamışsınızdır sanırız. Jean Valjean, Champmathieu olayından sonra birkaç günlük ilk kaçışında Paris'e gelmiş, Montreuil-sur-Mer'de Bay Madeleine adı altında kazandığı parayı Lafitte'den tam zamanında çekmişti. Yalnız yeniden yakalanmaktan da korkuyordu. Nitekim az bir zaman sonra gerçekten de öyle olmuştu. Bu parayı Montfermeil ormanında Blaru arazisi denen yere gömmüştü. Banknot halinde olan para 600 bin franktı, az yer tutuyordu, bir kutuya sığmıştı. Yalnız kutuyu rutubetten korumak için kestane ağacı yongası dolu meşe ağacından bir kasaya yerleştirmişti. Aynı kasaya öbür servetini, piskoposun şamdanlarını da yerleştirmişti. Hatırlanacağı gibi Montreuil-sur-Mer'den kaçarken bu şamdanları da götürmüştü. Bir akşam Boulatruelle'in ilk defa gördüğü adam Jean Valjean'dı. Daha sonra Jean Valjean'ın her paraya ihtiyacı oluşunda ormana gelip alıyordu. Sözünü etmiş olduğumuz kaybolmalar bunlardı. Orada fundaların arasında yalnız kendisinin bildiği gizli bir yerde saklı bir kazması vardı. Marius'un iyileşme devresine girdiğini görünce bu paranın yararlı olacağı saatin yaklaştığını düşünerek gidip almıştı. Boulatruelle'in ormanda gördüğü gene oydu ama bu sefer akşam değil sabahtı. Kazma Boulatruelle'e miras kaldı. Para aslında 584 bin 500 franktı. Jean Valjean 500 frankı kendisine sakladı. İçinden sonra düşünürüz diyordu. Bu miktarla Lafitte'den çekilen 630 bin frank arasındaki fark 1823'ten 1833'e kadar geçen 10 yılın masrafıydı. Manastırdaki 5 yıl 5 bin franga mal olmuştu. Jean Valjean iki gümüş şamdanı ocağın üzerine koydu. Şamdanlar pırıl pırıl parladıkça Tusen hayran hayran bakıyordu. Jean Valjean artık Javert'den kurtulduğunu biliyordu. Olayı onun önünde anlatmışlardı, kendisi de Monitör gazetesinde okumuştu. Javert adında bir polis müfettişi, Ponochange ile Pont-Neuf arasında bir çamaşırcı kayığının altında boğulmuş olarak bulunmuştu. Amirlerinin pek takdir ettiği bu kusursuz adamın bıraktığı bir yazı, birden deliliğe kapılıp kendini öldürdüğünü düşündürüyordu. Jean Valjean da şöyle düşündü. Gerçekten de ben elindeyken beni serbest bıraktığına göre mutlaka daha o zaman çıldırmıştı. 6. İki ihtiyar her biri kendi yolunca Cosette mutlu olsun diye her şeyi yapıyorlar. Evlenme için her şeyi hazırladılar. Hekime danıştılar, Şubat'ta olabileceğini bildirdi. Aralık ayındaydılar. Olağanüstü tatlı birkaç tam bir mutluluk haftası geçti. Dede de onlardan daha az mutlu değildi. Saatlerce Cosette'in karşısına geçip onu seyrediyordu. Şahane güzel kız diye haykırıyordu. Hem de ne kadar tatlı, ne kadar iyi bir insan. Sevgili dostum, canım. Söyleyecek tek söz yok doğrusu. Hayatımda gördüğüm en sevimli kız bu. Sonraları menekşe kokulu meziyetleri de çıkacaktır ortaya. Baştan başa güzellik yahu. Böyle bir yaratıkla ancak bir asılzade hayatı yaşanır. Marius oğlum, baronsun, zenginsin, avukatçılık yapma rica ederim. Cosette'le Marius birdenbire mezardan cennete geçmişlerdi. Geçiş pek hazırlıksız olmuştu. Gözleri kamaşmamış olsaydı bu olaydan sersemleşirlerdi. Marius Cosette'e, sen bundan bir şey anlıyor musun diyordu. Cosette de hayır diyordu. Yalnız Tanrı bize bakıyormuş gibi geliyor bana. Jean Valjean her şeyi yaptı, her şeyi düzeltti, her şeyi uzlaştırdı, her şeyi kolaylaştırdı. Cosette'in mutluluğuna, Cosette'in kendisi kadar aceleyle, görünüşte sevinçle koşuyordu. Eskiden belediye başkanlığı etmiş olduğundan, sırrını kendisinden başka kimsenin bilmediği, nazik bir konuyu, Cosette'in nüfus sicil işini halledebildi. Aslını açıkça söylemek kim bilir, belki de evlenmeye engel olabilirdi. Cosette'i bütün güçlüklerden kurtardı. Hiçbir iddia ile karşılaşmamak için en güvenilir yol olarak ona hep ölmüş kimselerden bir aile düzenledi. Cosette sönüp giden bir ailenin son çocuğuymuş. Kendi öz kızı değilmiş ama bir başka Fauchelevent'in kızıymış. İki Fauchelevent kardeş Petit Picpus manastırında bahçıvanlık etmişler. O manastıra gittiler, bol bol en iyi bilgiler aldılar, saygıdeğer sözler duydular. Saf rahibeler, babalık konularında pek akılları ermediği, bu gibi şeyleri araştırmaya pek istekleri olmadığından, hileden hurdadan da anlamadıklarından, küçük Cosette'in iki Fauchelevent'dan hangisinin kızı olduğunu hiçbir zaman tam olarak pek kestirememişlerdi. İstenileni söylediler. Hem de büyük bir gayretle, hevesle söylediler. Resmi bir belge hazırlandı. Cosette kanun karşısında Bayan Euphrasie Fauchelevent oldu. Öksüz olduğu bildirildi. Jean Valjean kendisinin Fauchelevent adı altında Cosette vasi tayin edilmesini sağladı. Ginormand'da vasi vekili oldu. 584 bin franga gelince bu parayı adını bildirmek istemeyen ölmüş birisi Cosette miras bırakmıştı. Asıl miras 594 bin franktı ama 10 bin frank Euphrasie'nin eğitimi için harcanmıştı. Bunun da 5 bin frangı manastıra ödenmişti. Bir üçüncü kişiye emanet edilen bu miras, Cosette erginlik yaşına geldiğinde ya da evlendiğinde verilecekti. Görüldüğü gibi bütün bunlar kabul edilir şeylerdi, hele ortada yarım milyondan fazla bir para olunca. Şurada burada bazı acayiplikler vardı ama onları görmediler. İlgililerden birinin gözleri aşkla, ötekilerin de 600 bin lirayla bağlanmıştı. Cosette uzun zamandan beri baba dediği bu yaşlı adamın kızı olmadığını öğrendi. Ancak bir akrabaymış, bir başka Fauchelevent gerçek babasıymış. Başka zaman olsa bu olay çok üzerdi ama içinde bulunduğu anlatılmaz saatlerde bu ancak bir parça gölge, hafif bir karartı olabildi. O kadar neşeliydi, sevinçliydi ki bu bulut pek kısa sürdü. Onun Marius'u vardı. Delikanlı geliyor, yaşlı adam siliniyordu. Hayat böyledir. Sonra uzun yıllardan beri çevresinde bilmeceler görmeye alışmıştı. Esrarlı çocukluk devresi geçirmiş olan her insan bazı feragatlere hazırdır. Yalnız Jean Valjean'a gene baba diyordu. Kızcağız göklerde uçuyordu. Bu arada Ginorman babayı da pek seviyordu. Şurası da gerçek ki o da Cosette'i şiirlere, hediyelere boğuyordu. Jean Valjean Cosette toplum içinde doğru dürüst bir durum, her türlü saldırıdan uzak bir kimlik kurmaya çalışırken, Bay Ginorman da çeyizle meşgul oluyordu. Eli açık olmak kadar hiçbir şey ona zevk veremezdi. Bu arada Cosette kendi ninesinden kalma binç dantelinden bir elbise de vermişti. Bunlar yeniden moda oluyor diyordu. Antikalar pek rağbet görüyor. İhtiyarlığımın genç hanımları, çocukluğumun yaşlı hanımları gibi giyiniyorlar. Yıllardan beri açılmamış olan yuvarlak karınlı, Coromandel lake, ağır başlı konsollarını boşaltıyordu. Bu yaşlı hanımların günahını çıkartalım diyordu. Bakalım iri göbeklerinde neler var. Bütün eşlerinin, bütün sevgililerinin, bütün ninelerinin elbiseleriyle dop dolu olan karınlı çekmecelerin mahremiyetine gürültüyle giriyordu. Çin camfesi, şam kumaşları, ipekliler, menevişli kumaşlar, yanar döner kalın tur ipeklisinden elbiseler, yıkanabilir sırma tellerle işlenmiş Hint mendilleri, tersi yüzü bir çiçekli ipekliler, Cenova, Alençon dantelleri, antika ziynet eşyaları, mini mini savaş sahneleriyle bezenmiş fil dişi şekerlikler, süsler, kurdeleler, her şeyi Cosette bol bol veriyordu. Cosette hayranlık içinde, Marius'a çılgınca aşık, Bay Ginorman'a minnettarlıkla dolup taşarak, satenler, kadifeler giyinmiş sonsuz bir mutluluk hayal ediyordu. Çeyiz sepetini meleklerin taşıdığını görür gibi oluyordu. Ruhu göklere dantelden kanatlarla yükseliyordu. Dediğimiz gibi dedenin hayranlığı sevgililerin sarhoşluğuna eşti. Fi du Calvaire sokağında sanki şenlik vardı. Her sabah dededen Cosette yeni ihsanlar yağıyordu. Akla gelen her türlü süs genç kızın çevresinde şahane bir şekilde saçılıp yayılıyordu. Marius mutluluğunun arasında ciddi konuşmalar da yapıyordu. Bir sabah bilmem hangi olaydan ötürü şunları söyledi. Devrim yapanlar öyle büyük adamdırlar ki Cato gibi, Phocion gibi yüzyılların saygısını şimdiden kazandılar. Onların her biri eski zamanlardan kalma bir hatıra gibidir. İhtiyar, eski zaman işi menevişli kumaş diye haykırdı. Teşekkür ederim Marius. İşte bu tam benim aradığım şey. Ertesi gün eski zaman işi menevişli kumaştan çay rengi şahane bir elbise Cosette'in çeyizine ekleniyordu. Büyük baba bu eski kumaşlardan bir takım hikmetler çıkarıyordu. Aşk, iyi güzel ama yanında bunlar da ister. Mutlulukta yararsız sayılan şeyler de bulunmalıdır. Mutluluk ancak zorunlu olandır. Onu lüzumsuzla bolca süsleyin bana bakayım. Bir sarayla onun kalbi, onun kalbiyle Louvre sarayı, onun kalbiyle Versailles'in büyük havuzları. Çoban kızımı verin bana, gayret edin de düşes olsun. Bana başında peygamber çiçeklerinden tacıyla filisi getirin, ona 100.000 lira da gelir ekleyin. Mermer sütunlar arasında bana göz alabildiğine bir kır hayatı gösterin. Köy hayatına da mermer altın cümbüşüne de razıyım. Kuru mutluluk yavan ekmeğe benzer. İnsan doyar ama yemek yemiş olmaz. Ben lüzumsuzu, fazlayı, garip olanı, aşırı olanı, hiçbir işe yaramayanı istiyorum. Strasbourg Kilisesi'nde 3 katlı bir ev yüksekliğinde saati bildiren, saati bildirme lütfunda bulunan ama hiç de bu iş için yapılmışa benzemeyen bir saat gördüğümü hatırlıyorum. Öğleyi, gece yarısını, güneşin saati olan öğleyi, aşkın saati olan gece yarısını ya da istediğiniz herhangi bir saati çaldıktan sonra size ayı, yıldızları, toprakları, denizi, kuşları, balıkları, Phoebus'la Phoebe'yi, bir yuvadan çıkan yığınla şeyi, 12 havariyi, İmparator Charles Kent'i, Eponin'le Sabinus'u, daha bir sürü yaldızlı, üstelik de borazan öttüren küçük adamcağızları gösteriyordu. Neden bilinmez her vesileyle etrafa yaydığı sevimli neşeli sesler de cabası. Ancak saati bildiren tatsız yavan bir kadran bu kadar şeye değer mi? Ben Strasbourg'un kocaman saatiyle aynı düşüncedeyim. Onu Forenoir'ın guguklu saatine tercih ederim. Bay Ginorman hele düğün konusunda pek saçmalıyordu. Düzensiz sözlerinde 18. yüzyılın bütün köhnelikleri karmakarışık bir halde geçiyordu. Siz eğlence sanatını bilmiyorsunuz. Bu devirde bir neşe, bir sevinç günü yaratmasını bilmiyorsunuz siz diye haykırıyordu. Sizin 19. yüzyılınız zayıf, gayretsiz. Onda aşırılık eksik. Zengini bilmiyor, asili bilmiyor. Her hususta da dibinden kırpılmış. Sizin halk tabakanız tatsız, renksiz, kokusuz, biçimsiz bir şey. Evlenen hanımlarınızın bütün hayali, onların dediği gibi söyleyeyim, pelesenk ağacından eşyayla, hasta kumaşıyla pek yeni olarak süslenmiş sevimli küçük bir salon. Savulun, savulun. Grigo Efendi, Gripesu hanım kızla evleniyor. Ne şatafat, ne saltanat. Mumlardan birine bir altın yapıştırdılar. İşte devir bu. Sarmalardan daha öteye kaçmak istiyorum. Dipnot, Orta Asya'dan gelip Karadeniz'in kuzey bölgelerinden Baltık Denizi'ne kadar yayılan bu eski kavmin kadınları da savaşa katılırdı. Yağ, daha 1787'de Leon Prensi, Şaba Dükü, Monbazon Dükü, Lubiz Markisi, Tuar Kontu, Fransa Senato üyesi Rohan Dükü'nün Longchamp'a iki kişilik küçük bir araba ile gittiğini gördüğüm gün her şeyin mahvolduğunu anlamıştım. Meyvelerini verdi işte. Bu yüzyılda herkes iş görüyor, borsa oyununa katılıyor, para kazanıyor, cimrilik ediyor. Üst görünüş temizlenip cilalanıyor. Herkes iki dirhem bir çekirdek, yıkanmış, sabunlanmış, perdahlanmış, tıraş olmuş, cilalanmış, düzeltilmiş, parlatılmış, fırçalanmış, temizlenmiş. Ama hep dıştan. Kusursuz bir çakıl taşı kadar parlak, ağzı sıkı, saygılı, tertemiz aynı zamanda da. Ey dostum fazilet, vicdanın derinliklerinde eliyle sümküren sığır çobanını ürkütecek gübre yığınları, çirkef çukurları. Bu devre ben şu özlü sözü bağışlıyorum. Pis temizlik. Kızma Marius, izin ver de konuşayım. Görüyorsun, halkın aleyhinde konuşmuyorum. Senin halkınla gırtlağıma kadar doluyum. Ama burjuvaziye bir parça şamar atmamı hoşgörüver. Ben de onlardanım. Şu var ki ok seven iyi cezalandırır. Şimdi bak açıkça söylüyorum. Bugün evleniyorlar ama evlenmesini bilmiyorlar. Ya doğrudur. Eski geleneklerin sevimliliğini özledim. Her şeyi özledim. O zarafet, o şövalye ruhu, o kibar zarif davranışlar, herkeste neşeli bir süsleniş, çalgı, düğünün bir parçası, yukarıda senfoni, aşağıda davul sesi, danslar, sofra başına geçmiş keyifli yüzler, süzme şiirler, şarkılar, havai fişekleri, içten gelen gülmeler, kocaman kurdele fiyonkları. Gelinin çorap lastiğini özledim. Gelinin çorap lastiği, Venüs kuşağı ile kardeş çocuğu olur. Troya savaşı neyin üzerine kurulmuştur kuzum? Elbette ki Helena'nın çorap bağının üzerine. Niçin çarpışıyorlar? Niçin kutsal Diomedes, 10 sivri uçlu otunç miğferi, Merionia'nın başında kırmıştır? Niçin Ahileus'la Hector koca koca mızraklarla birbirine saldırdılar? Çünkü Helena çorap bağını Paris'e kaptırdı. Cosette'in çorap lastiği ile Homeros İlyas destanını yaratırdı. Şiirine benim gibi bir geveze yerleştirir, adını Nestor koyardı. Eski devirde, o sevimli eski devirde, insanlar sanatkârhane evlenirlerdi dostlarım. Sağlam bir sözleşme yapılırdı, sonra da yenip içilirdi. Kuja çıkar çıkmaz gamaş girerdi. Dipnot, Kuja, 1520-1590, ünlü bir Fransız hukukçusudur. Gamaş ise Cervantes'in Don Quixote'unda midesine düşkün bir köy ağasıdır. Ama ne yaparsınız? Mide alacağını isteyen, kendisi de bayram etmek isteyen mide, sevimli bir aptaldır. Mükellef ziyafet verilirdi.